Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskir Kirazoğlu.
Sesi boru gibi bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Şu anda ne yazık ki çok üşüttüğüm için sesim inanılmaz kötü. Ama azim ettim, geldim. Sabah en erken saatinde
ya
bu sesle de olsa.
Ayak yapma abi, ayak
sizler
yapma.
Sizler için, bu programı çekmek için
konuşurken
buradayım.
Konuşurken iyiydi işte, beni şuraya getiriyorlar. Business class'ta buraya uçuyorum. İşte uçuyor hasta oldum.
İsviçre'de hasta oldum ya. Evet. Yani Türkiye'de değil, yoksa Türkiye'nin beni hastalıklar hasta etmez.
İsviçre'de hasta oluyor ya. Lükse bakar mısın ya?
Yalnız bayağı hastayım bu arada, kusura bakmayın tekrar. İlk haberimize başlayalım. İlk haberimiz iPhone 11. iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede ne kadar çalışıldığı ile ilgili bir böyle istatistik tutulmuş. Denmiş ki işte ülkelerdeki asgari ücrete bakalım, iPhone satış fiyatlarına bakalım. Hangi ülkede kim ne kadar çalışmak zorunda var, bir liste yapalım. Tahmin edersiniz ki Türkiye son sıralarda yer alıyor. Yani en çok çalışılması gereken ülkeler arasındayız. Ukrayna, Kolombiya ve hemen sonra Türkiye geliyor. Ukrayna'da 96 gün çalışıyormuşsun. Kolombiya'da 89 gün çalışıyormuşsun. Türkiye'de yine 89 gün çalışarak bir yani iPhone 11 Pro alıyormuşsun.
Aslında burada tabii kaba bir hesapta aslında bu şeyi göstermiyor. Yani ekonomik olarak biz bu ülkelerden kötüyüz, iyiyizden ziyade. Bence buradaki en büyük sıkıntı tabii ki ekonomik olarak geride olduğumuz pek çok ülke var, onu bir şey demiyorum da. iPhone 11 için fiyatının çok pahalı olması Türkiye'de büyük ihtimalle.
Abi
o
işte
çok değişti.
Vergiler
beni.
Vesaire
i̇şte
derken.
İşte vergisi vesairesi de artık
mesela
kurumuru.
Mesela Çin'de hep Çin diyorduk ya. Çin'de insanlar düşük ücretle çalışıyor, köle gibi çalışıyor diyorduk. Para almıyorlar diyorduk. Evet. Çin fakir ülke gibi görüyorduk. Dandik diyorduk. Yani 30 gün çalışarak alabiliyor musun abi?
Ama burada şöyle bir...
Bizde 90 gün.
Bak şöyle bir fark da var burada. Mesela şimdi Çin'de 30 günde çalışarak alacak insan sayısıyla Türkiye'deki insan sayısını da oranlamak lazım mesela. Yani şimdi 2 milyar insanın alabiliyor ama yani mesela...
Çin abi yani. Nüfusu hesaplamadı tabii, 80 milyar.
Yok, onu hesaplamadı.
Abi Çin hızla zenginleşiyor. Yani dolar milyarderi sayısı...
Çin hızla zenginleşiyor da insanlar hızla zenginleşiyor mu?
Yani askeri ücret de arttığı için zaten mesela tekstil yavaş yavaş ülkeye geri dönmeye başladı, Türkiye'ye. Hmm. Çünkü Çin'de üretilmek daha pahalıya geliyor.
Evet.
Şu anda yavaş yavaş işçilik kısmını da ucuzladığımız için üretim Türkiye'ye geliyor. Hani kötü bir şey gibi de görülebilir. Fakir olduğumuz için geliyorlar diye. İyi bir şey olarak da görülebilir.
Yatırım
nereden
falan.
Baktığına bağlı. Yani bardağın neresine bakıyorsun? Dolu mu boş mu? Yani o taraftan bakmana
bağlı.
Yine
güne iç karartan ekonomi haberleriyle başlayan Mesut Çevik.
Ama yerli bir haber daha verelim. Mesela yerli hava savunma füze sistemi Hisar'a testleri başarıyla tamamlandı. Hedefi havada çok rahat, kolay bir şekilde vurabildiği gözüküyor. 2020'de de seri üretime başlayacakmış. Alçak irtifa hava savunma sistemi bu. Şimdi alçak irtifa dediğimiz hava savunma sistemi aslında uçaklar için falan çok kullanılan bir sistem değil. Daha çok İHA'lar, işte güdümlü roketler, füzeler, neyse artık mühimmatlar, akıllı mühimmatlar gelmeden önce vurulsun diye yapılan sistemler. Hisar'da testleri başarıyla tamamlayan alçak irtifa hava savunma sistemi, Türkiye'nin orta ve uzun irtifa hava savunma sistemleri, yüksek irtifa hava savunma sistemleri çalışmalara devam ediyor. Ben biraz araştırdım, dedim ki şimdi yorum yapacağız. Alçak irtifa ne oluyor, orta yüksek irtifa ne oluyor diye. Bir hava savunma sistemi kurulurken, İlk önce alçak irtifayla birimleri koruyorsun. Sonra tüm koruma sistemlerini orta irtifada korumaya alıyorsun. Sonra onun üstünü kalkan gibi daha yüksek irtifada alıyorsun. Yani alçak irtifa daha çok korumlandırılıyor o kalkanın içine. Katman katman deniyor bu iş. Biz ilk katmanı şu anda yapabilmiş durumdayız. Mesela Patriot'lar vardı. Bizi bu roketlerden, mühimmatlardan korusun ülkeye doğru atılanlardan diye. İspanya çekeceğini söyledi. Hani savaşta ne yazık ki müttefiklerden gerekli desteği alamadığımız için bizim bunları üretmemiz gerekiyor. Ve Hisar'ın da hedefi başarıyla vurması, 2020'de seri üretime çıkacak olması bizim için gerçekten çok önemli bir haberdi. Özellikle bu Barış Pınar Harekatı'nın yapıldığı zamanlarda böyle bir şey moral yükseltir diye bir anda haberler arasına almak istedim açıkçası.
Güzel haber olmuş, evet. Ha ben mi? Pardon. Ya bu haberlerin üzerine benim vereceğim
oyuna verir.
Ya işte arkadaşlar, PlayStation 5 2020'nin sonunda çıkacak, resmi olarak açıklandı. Detaylıca konuşacağımız ayrı bir videomuz olacağı için çok böyle değinmeyeceğim o kısma. Bir haber daha vereyim. Aynı zamanda RDR2, Rockstar'ın çok sevilen oyunu Red Dead Redemption 2 de 5 Kasım tarihinde PC'ye gelecek. Bunu da Rockstar en sonunda duyurmuş oldu. Sistem özelliklerini de hatta açıkladı. Önerilen sistem arasında 1060 var. Ya 1060 gerçekten de öneriyor olması pek çok oyuncunun beklediğinin bir tık altı olabilir belki. Çünkü hani konsolda çok güçlü bir, yani hani animasyonu teknik tarafı baya baya sağlam duran bir oyunun PC'de önerilen sistem olarak 1060 demesi. Gerçi 1000 serisi ekran kartıyla da oynayamayacağım bir oyun yok herhalde. Ya 1050,
yani
1050
çok güçlü bir kart zaten.
Çok güçlü bir kart ya. Hani 2000 serisi diyoruz şimdi falan ama bugün 1050'si olan bir adam herhangi bir oyunu açıp oynayabilir yani.
1050 Ti ve sonrası çok rahat şekilde oyun oynatabilen kartlar.
O yüzden 1.60 çok da böyle hani egzantrik gelmedi bir noktada da. Böyle yani böyle bir durum var. Bakalım 5 Kasım tarihinde RDR2 ile alakalı neler göreceğiz onu da
söyleyeyim. Bu arada hazır sistem gereksinimleri falan diyorken ufak bir not da düşeyim. Nvidia klasik PC oyunlarına Light bu Ray Tracing teknolojisini, RTX teknolojisini entegre etmeye devam edecek deniyor. Hatta daha öncesinde biliyorsun Half-Life ve benzeri şeyleri bunlar kendi Android'e port ettirip kendi cihazlarında oynanabilir hale getirmişlerdi Android tabanlı Shield'da. Şimdi aynı stüdyo, 2015 yılında satın kurmuşlar bu arada Lightspeed isimli stüdyoyu. Aynı stüdyo klasik PC oyunlarına, bu tip oyunlara RTX teknolojisini ekleyerek insanların ilgisini çekmeye ve şeye çalışacak deniyor. Bak klasik oyunlarda bile sadece ışığı değiştirerek neler yapabiliyoruz.
Evet.
Ve açık söylemek gerekirse etkili Minecraft yapabildikleri bana sorarsan Nvidia'nın yaptığı bütün demolardan daha iyiydi.
Evet, Minecraft bayağı iyi duruyordu.
Yani herhangi bir oyuna ekleyeceklerine Minecraft'a gidip eklediler. Bence çok iyi reklam yaptılar o tarafta. Quake eklediler biliyorsun.
Evet.
Ve bayağı etkiliyor.
Yani Ray Tracing tarafında Nvidia ittiriyor. Yani daha fazla tanınması için, popüler olması için. Bakalım yani bununla alakalı ne olacak bilmiyorum. Yani ne kadar heyecanlandırır bu haberler bilmiyorum ama güzel PR'lar bence.
Bu arada Nvidia'nın bir de oyun streaming teknolojisi var. Evet. GeForce Now isimli. Aha. Her ne kadar ülkemizde kullanamıyor olsak da genel olarak Avrupa'da kullanıp deneyen memnun olan insanlar var betasını. Android'e gelmiş ama Android'e sadece Kore için gelmiş. APK Mirror'dan işte indirenler kurabilmişler.
Kore var emin ediyorum 300 yıl önde bu konularda. Ya. Her şeyi Kore'de test ediyorlar.
Abi normal oradaki internet altyapısını düşündüğünde minimum 15 megabit internete ihtiyaç duyan bir servis. GeForce Now'u test ettiğinde ben şunu gördüm. Güzel olan şey kendi stream kütüphanenden oynuyorsun abi. Yani kendi oyunlarını oynuyorsun. Evet. Şifreni girip bu servis sadece streaming servisi olarak iş görüyor. Yani oyun satın almıyorsunuz. Daha önce satın aldığınız Steam kütüphanenizdeki oyunları buradan stream edebiliyorsunuz. Akıllıca olmuş.
Peki nasıl yapıyorlar onu yani?
Abi orada bir sunucu veriyor sana Sanal.
Ya önce oyunu hazır mı etmen gerekiyor sunucu
içerisinde? Kur diyorsun, kurulu diyor zaten. Hani Allah nasıl bir Allah. Hızla nasıl çekiyorsa.
Kurulu? Allah Allah, çok enteresan.
Evet yani senin şifrenden giriyorsun. Orada oyunlar aktif oluyor, oynayabiliyorsun. Öyle güzel bir sistemde. Yani cep telefonunuzdan, işte tabletinizden aynı Google'ın Stadia'sı gibi.
Ben de onunla ilgili bir haber vereceğim aslında. O yüzden şu an baktım hani şey olmasın diye. Stadia ile alakalı bir röportaj yapıldığında da Edge yapmış bu röportajı. Orada hani işte mühendisliğin başında olan isimlerden bir tanesi şöyle bir açıklama yapmış. Eğer lag varsa hani oynadığımız oyun esnasında Stadia hareketlerinizi tahmin edecek demiş. Yani senin bir sonraki hareketini takip edip, tahmin edip ya bu adam bunu yapmak isteyecek şimdi diye o lagı minimuma indirmeye çalışacakmış. Bu nasıl
yani
olacak
yine
bilmiyorum.
Yine Google'larını göstermiş, yapay zekayı konuşturacaktır orada anladığım kadarıyla.
Yani bilmiyorum hani bu tüm oyunlarda olacak yani işte atıyorum internetin düştüğü zaman single oyunlar için de geçerli. Yani belli ki belli
single
düşüşlerde.
Single yapar ama bunu multiplayer'da yapmaz
multiplayer'da
herhalde.
Multiplayer'da yapabileceğini söylüyor. Ama nasıl olacak bilmiyorum artık multiplayer'da.
Feriti falan düşünsene oynarken abi. Belli bir yerden sonra nasıl tahmin edeceksin adamın ne yapacağını?
Yani herhalde artık oradaki mouse hareketini bir şey yapacak.
Geçen sosyal medyada bir şey paylaşmışlar.
Gördüm ha. Şey, şu no scope dediğin şey diyorsun.
Evet. Yani
onu ben her zaman yapıyorum ya.
Ama abi onu nasıl bir adama diyorlar ki işte oyun oynuyor. Son karakter kalmış düşman. Abi diyorlar aracın üstünde. Bak adamı ne zaman gördün? Ne zaman hedef aldın? Ne zaman headshot yaptın? Böyle vurup geçiyor şimdi. Onu nasıl tahmin edeceksin? Ne yapacaksın abi? Şimdi bunu headshot çeker deyip headshot mı çekecek yani?
Ya öyle bir şey olmayabilir de böyle bir durum var. Bakalım nasıl bir hani bu teknolojik olarak ben çok anlamadığım için bilmiyorum ama bu uygulamasında nasıl olacak bilmiyorum. Ya daha akıcı bir deneyim sağlayacak bu sayede.
Göreceğiz. Dünyanın en çok kullanılan 10 emojisi yayınlandı. Aslında tahmin edemeyeceğimiz bir şey yok gibi gözüküyor. Sadece en sonda hani bu çiçek ve şey var. Bu kafa işareti yapan bir tane var. Kafanın üstünde ellerini birleştirmiş emoji var bir tane.
Aha evet.
Yani o bizde değişik anlamlara geldiği için çok kullanılmıyor herhalde. Yani genç değil.
Şunu mu demek istiyorsun?
Yani çok kullanılan bir emoji değil. Burada zaten en son sırada yer almış. Genel olarak tabii ki işte gözlerden yaş gelerek ağlama, kalpli göz, kalp emojileri deli gibi kullanılmış. Bir de bu çak işareti dua etme işareti olarak algılanıyor ya.
Evet.
Çak bir beşlik. Onu da çok kullanıyormuşuz. Ama tabii benim bu haberi vermedeki amacım şu. Microsoft emoji tuşunun yer aldığı yeni klavyelerini gösterdi. Gelecek ay satışa başlayacak. Hem ofis tuşu var hem de emoji tuşu var. Artık aslında şarttı gerçekten de. Çünkü YouTube'da mesela PC başında yorum yazarken benim emoji kullanmak isteyip gidip web sitelerinde falan aratıp oradan bulup copy paste yaptım çok oldu. Evet. Yani klavyede bir emoji tuşu fark yok. Yaratabilir bu tarafta. Bende yok en azından. Ofis tuşu da ne işe yarayacakmış? Mesela örnekler vermişler. Ofis tuşu artı W'ye basarsan Word açılacakmış. Ofis tuşu artı X'e basarsan Excel açılacakmış. Belki ofis uygulamaları içinde de çeşitli kısa yolları tetiklemek için kullanabilirsin.
Belki de.
Ben şey de aslında istiyorum bu tarafta. Bir tane de AMD Shadow Play veya işte AMD'nin kendi Capture uygulaması içinde bir ekstra tuş olsa. Tuş kombinasyonu değil de mesela Alt F9, F9 gibi. Ayrı bir tuş olsa artık PC'lere yaraşır. Record tuşu. Hatta onu Windows kendisi de yapabilir. Yani diyecek ki bir kayıt tuşu koyalım artık oyuncular için.
Bastığı gibi kaydetsin yani.
Windows tam mı kayıt yapacak? AMD'den mi kayıt yapacak? Nvidia'dan mı kayıt yapacak? Bunu kullanıcı seçsin. Ama o kayıt tuşu özel bir şekilde sadece kayıtı çalıştırsın. Çünkü mesela Breakpoint oynuyorum. Breakpoint'te alt tuşu erzak seçim tuşu.
Evet, biliyorum, ben de aynısı oluyor.
Yani Alt F9'u tetiklerken sıkıntı yaşayabiliyorum. Bazen Shadow Play aktif olmayabiliyor. Yani onu da
Belki öyle bir
geçen
şey
düşündüm.
olmuyor. Bende şöyle bir şey olmadı olmadı.
Ama bende Shadow Play'in o zaman bir bug'ı var.
Ben alta basıyorum, ekipman çıkıyor, F9'a basıyorum, kayda geçiyor.
Yani bende Shadow Play bazen arayüzde görünmüyor. Dedim acaba bununla mı alakalı? Sonra dedim ki firmalara böyle bir çağrı yapayım.
Yani record tuşu aslında çok mantıksız geldi bana sen ilk söylediğinde. Yalan yok yani, gerçekten çok mantıksız geldi. Fakat şimdi düşününce hani Apple'ın da mesela kendi içerisinde böyle bir record şeyi var ya. Arayüzden indiriyorsun işte, yeni
Evet.
update'e var record ve çok pratik. Hani
Abi yani
inanılmaz rahat ve pratik bir şey
şey
yani.
bile var. Cep telefonlarında standart hale geldi Android ve
Mesela
iOS'ta.
ya şu önemli bir şey. Ben masa üstünden anında bir şey göndermek istiyorum gerçekten.
Evet.
Web'de geziyor olsam da bir fotoğraf olabilir bu. Şimdi print screen yapıp, ya ben kullandığım bir Greenshot diye bir uygulama var. Greenshot benim en pratik bulduğum uygulama. Basıyorum, seçtiğim alanı gönderiyorum. Ama şimdi Greenshot üçüncü parti bir yazılımda olarak. Gerçi Windows'un olayı da o, biraz üçüncü parti yazılımlara
Evet.
ev sahipliği yapıyor, ama bazen böyle hızlıca 5 saniyelik bir şey göndermek istiyorsun falan böyle. Yani onlar için böyle bir record tuşu belki gerçekten de önemli hale gelebilir.
Güzel olabilir. Windows'un içinde hani
Tek
masaüstünü
derdimiz
falan
bu mu bilmiyorum
kaydedeceksin falan.
ama.
Ama yok yani tuşlara ekleneceksen yani abi ofis tuşundan daha çok record tuşuna ihtiyacımız
Ben
var bana
evet, desen
sorarsan
ki bana
yani.
ofisi açmak için ofis W basıp Word'ü mü açmak istersin diye, ben açarım abi, sen record tuşunu koy
Yani
derim.
masaüstü kayıt tuşu olabilir. Çünkü masaüstünden de video çekmek Windows için çoğu zaman sıkıntı yaratan
Mesela şöyle çok
tıklardan biri.
enteresan bir şey var. GeForce Experience üzerinden Shadow Play dedin ya sen. Shadow Play'de laptoplardayken masa üstünüzü kaydedemiyorsunuz. Masa üstündeyken, ya bir masa üstü bilgisayardayken kendi masa üstünü kaydedebiliyorsun. Laptoplarda bir kanun mu var, bir şey mi var
Yok abi,
bilmiyorum.
laptoplarda, dizüstü bilgisayarlarda eğer Enis gibi siz de masaüstünü kaydetmeyi dediğiniz OBS'le bir olmadıysa yapmanız gereken şey şu. Donanım özelliklerine giriyorsun. Intel ekran kartını kapatıyorsun. Sadece Nvidia ekran kartı kalıyor. O zaman capture alabiliyorsun.
Ha, o zaman oyuna girince ekran kartı aktif olduğu için.
Tabii alabiliyorsun. Problem
Ama
oradan kaynaklı.
o zaman, ha, anladım,
O
okey.
zaman her yerde çalışıyor abi. Çünkü masaüstündeyken Intel aktif.
Okey.
OBS'e sapıtıyor.
OBS mi?
Sadece
Ben
Shadow
Shadow
Play
Play'dim.
değil,
Anladım.
OBS'e sapıtıyor. Aklınızda olsun. Baktığınız sorun yaşıyorsunuz.
Bunu
Yapmanız
nasıl
gereken o.
ballandıra ballandıra Allah'ta. Enis gibi siz de böyle cahil cüceyla birer.
Yani dizüstünüz var. 100 bin liralık dizüstü dizine koyuyorsun ama hani kullanmayı bilmiyorsan diye dedim.
Yani teşekkür ederim.
Rica ederim
Sağ
yani. Seni her
olasın.
zaman biliyorsun. Söylemeyi severim yani. İsmini hep anarım.
Sağ ol, teşekkür ederim Mesut Çevik. Doom Eternal'ın ertelendiğini söyleyeyim ben de. Doom Eternal bu Kasım ayında, ya bu civarlarda çıkacaktı.
Abi oyun çıkmış kadar konuşuldu ve sıkmadı mı sence?
Bence hiç konuşulmadı ya.
Ya onu her yerde demoda oynadık biz çünkü Doom Eternal'ı.
Nerede oynadık ya?
Betasını, alfasını. Nvidia'nın showroom'unda falan yok muydu? Ben mi yanlış
Sen
hatırlıyorum
yanlış
ya?
hatırlıyorsun.
O
Öyle bir şey
zaman
yoktu.
tamam.
Bence Doom Eternal oynadım, hatırlamıyorum.
Ben her yerde gördüğümü
Ben bir
hatırlıyorum.
Bethesda ile, Bethesda'da vardı. Ya oyun çıkacak diğer yerde vardı,
O
Almanya'daki
zaman
fuarda,
tamam.
ama yok, daha bir şey çıkmadı. Ben ertelenmesi şaşırdım, çünkü hani az buz ertelenmemiş yani. 20 Mart'a ertelenmiş. Hani Ocak Şubat da değil yani, bayağı Mart'a kadar atmışlar yani.
Acaba şey mi var? Oyun gelecekti, baktılar önüne. Bu
Bir
bizi
şey
engeller mi dediler?
çok böyle RDR 2 vardı, ama RDR 2'den önce ertelendi diye biliyorum ben. Yani
Aa,
RDR 2
enteresan.
duyuruldu, ondan önce ertelendi diye biliyorum. Hani RDR 2 çıkacak diye ertelediler mi bilmiyorum. Nintendo Switch'e de gelecek, ama sonra gelecek. Hani asıl platformlara çıktıktan sonra gelecek. Aynı zamanda bunun Invasion modu vardı abi. Invasion modu da şey, biraz Souls oyunları gibi aslında örneklendirmesi. Ben senin oyununa Demon olarak girebiliyorum. Yani senin kendi single oyununa müdahil olabiliyorum. Bu Invasion modu da sonradan bedava bir update de gelecekmiş. Oyunun çıkışında olmayacakmış. O da ilginç. O tarafta işler biraz bekledikleri gibi gitmemiş galiba.
Onu neye
Bakalım ne olacak.
koymuşlardı ya? Şeyde Valve'ın oyunu vardı ya. Şey zombileri öldürdüğün neydi
Left
ismi?
4 Dead.
Left 4 Dead'de vardı. Zombi oluyordu karşı
Tabii,
taraf.
ama onun olayı o. Yani 4
Evet.
4 multi maç yapıyorsun yani orada. 4 tane şey var. İsterse karşı taraf olabiliyor yani o
Evet
şeyler.
evet.
Zombiler.
Tabii oyununa dahil olmuyordu dediğin gibi. O ayrı bir
O
şeydi.
evet, yani olay oydu yani.
Bu değişik bir şey olabilir yalnız. Hareketlerden anlayabilirsin arkadaşın. Bu erdi gibi hareket. Bu şeytan erdi kesin filan. Disney ile Sony arasında bir örümcek adam kavgası var. Disney diyor ki örümcek adamı ver bize. Marvel'ı biz aldık. Yani nasıl bir şey yaptıysa Sony zamanında. Marvel'dan gitmiş sadece örümcek adamı almış abi.
Abi Marvel o zamanlar şey değil ki. Hani böyle film sıkıntılı franchise olan evet. Bir şey değil yani. Hani ilk defa sinematik evren denilen bir şey yok. Spider-Man diyor ki Sony ben yapacağım bunu filmini diyor. Güzel de bir yani son film hariç ilk filmi iyi olan bir üçleme de yapıyor.
Mesela 2011 yılında Marvel'a tekrar geri satmış oyuncak haklarını. Kaldı ki oyuncak en çok kazandıran şeymiş.
Evet.
Şu anda. Şimdi de Disney diyor ki arkadaş diyor ya sen bana ver bunu diyor.
Bence de versin çünkü ya yapamıyor Sony yani. Sony'nin filmleri kötü.
5-6 milyar dolara kadar da parayı gözden çıkartmışlar. En son Sony ile ama şöyle bir anlaşmaya varmışlar. Hani Disney kullanacak karakteri. Sony masrafların %25'ini karşılayacak filmin. Hı hı. Ama hasılatında %25'ine ortak olacak.
Yani 100 milyonu yaptıysan 25 cebinden çıkacak. 1 milyar dolar kişi yaptıysa da 250 milyon dolar
var. Aynen yoksa yani. Sinematik evrenden çıkartıyorlarmış yani örümcek adamı.
Tabii zaten insanlardan bayağı tepki geldi. Anlaşamadılar şey oldu muhabbet
evet.
Oldu.
Ve öyle şey diyormuş yani.
Bir şey oldu.
Bu arada 5-6 milyar dolar dediğiniz para bir karakter için şu anda tabii söylemesi çok kolay. 5-6 versin ya filan diyorsun. Abi adam LucasArts'ı 5 milyar dolar mı ne satın almış zaten. Full Star Wars alemini yani.
5 milyar dolar diyorsun abi.
Evet bir karakter için şu anda yani, bayağı yüksek bir meblağ diyorlar.
5 milyar ödenecek. Dolar nedir ya? 5 milyar yani.
Ama Sony de şöyle bir durumdaymış. Sony'nin film ekibi de son dönemde zarar ediyormuş. Mesela son Spider-Man filminden 500 milyon dolar gişe hasılatı yapabilmişler.
Hangi Spider-Man filmi?
Bu
Amazing Spider-Man.
Yok evden uzakta var ya.
Onun hasılat düşük mü olmuş?
400-500 milyon dolar seviyesi de deniyor.
Bence
az geldi.
Ya. 400-500 bence iyi ya. Daha ne olsun abi 400-500.
İşte bazı filmlerin gişesi 1 milyar doları aşmış mesela.
Ama zaten Avengers Endgame çok hani Spider-Man önceki film yani çok hani top noktaya çıkarttı ve hani belli bir noktada bitirdi aslında.
Evet.
Belki de pek çok izleyici artık tamam hadi güzel seyrettik bitti bizim için demiş olabilir yani.
Şimdi Sony'nin film ekibi de işte sıkıntıda olduğu için satabilir deniyorlar.
Hmm.
Bekleneni vermiyor mu Sony Pictures Sony için?
Evet Sony'den çıkan filmler çok iyi değil gerçekten de. Son zamanlarda ben yani Sony etiketini gördükten sonra hiç mutluluğa ayrıldığım çok fazla film hatırlamıyorum.
Şey kötü değildi. Bu Spider-Man'in şeyi vardı ya animasyon. Alemi. Hani domuz
evet,
domuz bilmem ne olan.
O güzel şey Spider-Man.
Verse mi?
Evet,
öyle bir şeydi.
Spider-Verse.
Ha, evet öyle
evet,
bir şeydi.
O güzeldi evet. Netflix'te seyretmiştim ben
hiç
onu.
Hiç fena değildi. Gerçekten de keyifli bir filmdi. Ben Netflix'te izlemedim. Arkadaşım getirdi izledik.
Nasıl arkadaşın getirdi?
Şaka yapıyorum ya işte. Nasıl izlediğimi anlamışlardır.
ben ama bak şöyle nasıl izledim ben? Onu söyleyeyim. Netflix'te Türkiye'de yok. Onu ben de farkındayım. Avrupa'ya gittim de indirip seyrettim. Hani yani. 2 günde geziye gidiyoruz ya işte. Hollanda'ya evet. Gittim de
onun avantajları var yani arkadaşlar.
Yanlış şey ithamlar olmasın sonra yani.
Yani abi evet. 4K OLED TV almışım. Test için bazı resimler indirirken arada yanlışlıkla inmiş o. Ama yani mesela o film bayağı iyiydi.
Evet, bence de eğlenceli film.
Yani beklentinin üstündeydi. Disney'de herhalde hazır çizgi film yapıyoruz. Bu çizgi film de çok tuttu deyip mi almak istiyor? Hani oradan oraya bağlı. Olmadı ama olsun.
Ben bir haber vereyim. Bu haber Payday ile alakalı. Payday Türkiye'de çok seven oyuncu var. Hani Payday 2 şu an oynanıyor falan. Payday 3 gelir mi gelmez mi diye merak ediyorsanız eğer yapımcı firması açıklama yapmış. 2020'ye kadar Payday 3 beklemeyin demiş. 2022 süresine kadar. Zaten Payday gibi oyunlar genelde destekleniyor. Yani çıktıktan sonra da devamlı
evet,
destekleniyor
evet, sürekli
DLC'lerle.
Bir mod geliyor.
Yani Rainbow gibi düşün. Yani Rainbow Six Siege varken şimdi yeni Rainbow Six kim bekler? Kimse beklemez yani. Zaten herkes Siege oynuyor diye. Kimsenin de öyle bir talebi yok.
Evet.
Payday'de biraz o kafada aslında. Bu tarz firmalar genelde tek oyunla uzun soluklu işler yapmayı tercih ederler. Starbreeze'de öyle bir açıklama yapmış. Bu sayede Payday 3 bekleyenler 2022'yi bekleyebilirler.
Abi Koç Holding geçtiğimiz hafta güzel bir lansman gerçekleştirdi. Ben ne yazık ki yurt dışında olduğum için katılamadım. Sensor Bright isimli
ben
katıldım Japon...
diye bana söylemediler.
Ya seni düşünmemişler orada pek. Bak çünkü.
Ne farkımız var abi yani? Ne,
Japon
sen misli ne
grubu ve Koç Üniversitesi'nin ortaklığında kurulan Sensor Bright robotlarda dokunma hissi oluşturabilecek bir şey geliştirmiş.
Ha.
Deri sensörü.
Çok
bunu
iyi.
Anlattılar.
Harika. Yani. Bak işte ben de ne kadar olumlu tepki veriyorum.
İnsanın parmak ucunla dokunma hissini oluşturabilmesi için santimetre kareye 241 tane sinir ucu düşüyormuş.
Tamam santimetre 241.
Evet Sensor Bright 256 ve üzerine çıkmayı başarmış geliştirdiği teknolojiyle. Bunu ihraç edeceğiz diyorlar.
Bizden daha mı fazla hissedecek?
Evet daha hissi bir robot olacak.
Çok iyi.
Evet gerçekten de güzel. Türkiye'de olması daha da güzel.
Bak ne kadar heyecanlandım. Beni de çağırabilirlerdi. Üstelik, üstelik Fenerbahçeliyim. Ne alakası var dersen hani...
Yani evet. Ailenin istenmeyen Ferdi Fenerbahçe'nin başında değil mi şu an?
Öyle bir şey yok.
Abi genelde işsizler...
Öyle bir şey yok!
Bak dikkat et, ailemin geri kalanı robot kolu yapıyor.
Bak 5 sene sonra
yapıyor. Üniversitenin başında
5 sene sonra ilk robot futbolcumuzu transfer ettiğimiz. Yani, <değil mi? gülüyor> O zaman dersin en sırayı saklıymışsın diye.
Kulüp başkanına bakıyorsun. Yani şey, yakışıklı bir adam tamam ama başka bir meziyetini görmedim ben.
Kulüp başkanı dediğin adam 25 milyon insanı şu an mutlu etmekle meşhul.
Mutlu musunuz harbiden?
Ne bileyim abi, anlamıyorum ki ben de işte. Yani futbol yani, kimseyi mutlu edemezsin tamam.
Ya ama bu öyle güzel bir olay. Yani beni sevindiren konulardan bir tanesiydi. Ülkemizde de bu tip gelişmeleri sizlere haber yaparken duyuralım. Bu arada uçan bir suit vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle Iron Man gibi adam uçuyordu jet motorlarıyla
bak,
beraber.
Bak bak, geldi konusu. Zevkli anlatacak şimdi.
Şimdi ben ne diyordum? Bu adama silah takarlar ederler diyordum.
Gelişmiş ben de versiyonu... gülüyordum. Her şey silah taktırmak ne kadar senin de işine
abi,
geliyor.
Abi gelişmiş diye. Versiyonu yayınlandı cihazın. Silah adam takmış. Üstüne silah takmış. Kafa nereye bakarsa oraya doğru bakabiliyor silahta.
Evet.
Şu an tabii ki paintball koymuşlar silah, ama daha sonradan aslında askeri olarak şeyi gösteriyor. Biz buna silah da ekleyebiliriz gibilerinden. Evet. Neden? Çünkü bu aletle ilgilenen olmadı arkadaşlar. Net söyleyeyim size.
Neden? Uçana kaçana silah takmana rahat edilmiyordu ondan.
Bu adam da en son bence silah takarak hani silah endüstrisinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Yoksa bu alet abi o kadar embesil bir alet ki bunu havada vururlar adamları yani.
Bence de yani.
Uçmaya çalışırken.
Adam havası şey yani, insansız hava aracı yapıyorlar ya, senin o hani şeye yani, mi kalmış?
Gerçekten garip geldi bana. İşte nereye bakarsa oraya ateş edecekmiş falan filan. Ama İngiliz ordusu mesela bu adama şeyi sormuş. Ya demiş, bunları giyerek bizim gemilere saldırabilirler mi? Hani ondan sonra silah eklenmesi de acaba İngiliz ordusu mu istedi adamdan deniyor. Silah eklemesini. Ama bilmiyorum, kim istediyse de başarısız denemelerden bir tanesi olmuş.
İngiliz ordusu da koskoca İngiliz ordusu böyle mi sormuş yani soruyu? Ya birader, bunlarla beraber ya ne diyeceğim sana, bizim acaba gemileri uçabilirler mi dedi.
Ya İngiliz ordusu da benim gibi aleti görür görmez buna bir roket bir silah nasıl takarız diye düşünmüş yani demek ki.
İngiliz
yapmışlar.
Ordusu Mesut Çevik yani hemen hemen aynı düşünüyorsunuz gerçekten de.
Yani bir İngiliz kafasında düşünüyorum genel olarak.
Şöyle bir haber vereceğim ama bu haber enteresan bir haber aslında. Geçen sefer Hearthstone'la alakalı bir turnuva oldu. Böyle Hong Kong civarlarında protestolar devam ediyor ya.
Evet.
Orada Hearthstone oyuncusu kazanıyor ödülü. Tamam, kazanıyor. Turnuvayı kazanıyor. Ardından da Hong Kong protestolarına destek olması için maske takıyor. Sonra da banlıyorlar oyuncuyu. Enteresan. Yani hani neden, nedir geçerli sebepleri? Tabii aslında pek çok geçerli sebebi var. Söyleyeceğim. Yani arkada ticari anlaşmaları da var büyük ihtimalle. Banlıyorlar oyuncuyu, ödülü de vermemek.
Bu arada
üzere koyuyorlar kenara ve röportaj yapan ekibin de işine son veriyorlarmış.
Blizzard'ın şey değil mi abi? Çinli değil mi en büyük ortaklarından biri?
Şimdi onu diyecektim. Blizzard'ın ortaklarından biri NetEase olması lazım. İsmi yanlış olmasın. Çin'de çok büyük bir yani firma. Aynı zamanda da Çin'e Diablo Immortal'ın hani çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin pazarı olarak gösteriliyor. Oraya asıl gitmesi için yapılıyor. O yüzden de hani hükümetle olan bir durumun ters düşmemesi adına böyle bir karar verildiği söyleniyor. Ama öte yandan da Batı tarafındaki oyuncular işte bu tarz özgürlüğe, yani konuşma özgürlüğüne engel olacak bir durum içinde büyük tepki gösteriyor Blizzard'da. Yani iki ucu böyle şey, hani boklu değnek derler ya, o hesap yani. Ödülü vermişler oyuncuya. Cezasını bir yıldan 6 aya düşürmüşler. Ama mesela benim daha çok merak ettiğim şey, röportaj yapan ekibin işine son verilmesi haberini gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama ya yani bu mesela çok daha enteresan geldi bana yani. Onları niye abi şey yapıyorsun? Yani orada tam olarak nasıl bir olay yaşandı bilmiyorum ama o enteresan geldi bana
abi,
gerçekten.
Türkiye'de de olmadı mı? Bazı gazeteciler röportaj yaptı diye atıldılar bulundukları kurumdan. 4 tanesini attılar.
O da doğru gerçi. Yani, ama şöyle bir şey var. Bak onlar
oluyor. Dediler ki bizim yayın politikamıza ters dedi.
Onlar Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Türkler. Evet. Yani üzerine. Hani hep içimizde ya. Yani. Blizzard sonuçta ortaklarım. Herkes şey diyor, Activision geldi boku çıktı falan diyor ama bilmiyorum.
Abi şimdi çok
oldu.
Büyük ortaklar için işin garip tarafı, yani garip diyemem. Riot Games de biliyorsunuz Amerikalı şirketti. Daha sonrası da Çinlerin oldu. Riot da oyuncularını uyarmış. Yapmayın diye. Yani yapmayın demiş yani. Demiş ki bak örnek yapmayın yani.
Ya abi.
Çinli şirketler olunca işin arkasında.
Yalnız oyun pazarı gerçekten şu an hakikaten de yani batılı oyunların bile arkasında hep Çinliler var şu anda. Yani Amerika endüstrisi ile Çin endüstrisi şu an kafa kafaya olabilir. Mesela Epic Games Çin.
Evet.
Yani Tencent. Tencent zaten oyun sektörünün yarısından fazlasını
hakim. Tencent dediğin zaman Riot Games işte League of Legends abi.
Evet, o da Tencent.
Tek başına yeter.
Blizzard diyoruz. Onlar ya Tencent'le ya NetEase'le. Hatırlamıyorum. İkisinden biriyle ortaklıkları var. Tencent olma ihtimali var. %50'si mi? %51'i mi ne Tencent'in
düşün
galiba.
Düşün yani bak ortaklıklar da.
Bu... Yani Activision Blizzard da aslında bir noktada onlara bağlı. Yani aslında baktığın zaman batılı oyun dediğin oyunların neredeyse yarısı, akla gelen oyunların yarısı Çinli firmaların elinde şu an.
Öyle öyle, gerçekten öyle. Çinlerin çok büyük bir hegemonyası var bu işte. Şimdi Çin zaten Amerika'nın korkmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi zamanında her şeyi ürettirdiler abi. Çöplüğe döndürdüler ülkeyi. Ama bir şey ürettirebilmek için para da vermen gerekiyor. Az da olsa bir para veriyorsun. O kadar muazzam bir üretim gücüne ulaştı ki adamlar. Para aka aka aka şu anda orası paranın menbaı oldu.
Evet.
Parayı harcayacak yer bulamıyorlar. Ne yapıyor? Batılı şirketleri satın almaya başladılar. Mesela şey çok gariptir. Çin'in fabrikalarında kullandığı robotları Almanlar satıyormuş çok uzun bir süredir.
Evet.
Almanlar özellikle endüstriyel robot kısmında çok gelişmiş bir ülke. Çin'de bir fabrika kuracaksanız eninde sonunda gelip Almanlardan satın alıyorsun.
Evet.
Çinler en son gittiler. Ama Almanya'nın en büyük endüstriyel robot geliştiren firmasını satın aldılar. Dedi ki adam canını tak etmiş artık.
Yeter lan, siz de mi uğraşacağız?
Yani yatırımlar bu denli bu seviyelere gelmiş
evet,
durumda.
Evet, orası çok enteresan bir şey oldu ya. Hani orada zaten sadece oyun endüstrisi açısından değil, farklı pazarlarda da rekabetleri var. İşte Huawei olayı, evet, olayı evet. Falan yani. Hani tek bir noktada değiller yani. Pek çok noktada aslında değişik bir şekilde
ilerliyorlar. Huawei'nin 5G teknolojisine erişebilmek için Amerika şu anda açık açık şey diyor. Ericsson ve Nokia'ya destek vereceğiz diyor maddi. Yani çalışsınlar, yapsınlar diye.
Öyle olması lazım o zaten. Çünkü yani sen yani bu konuda önce olan bir firması, yani şeysin, ülkesin. Hani teknolojik olarak dediğin zaman Amerika ilk akla gelen ülke. Özellikle telefon, mobil teknolojiden bahsediyorum ama hani bu pazarı kaybetmek demek ülke olarak da ekonomik anlamda dara giriyor.
Görüyorlar, kullanıyorlar. İşte dünya o yüzden ticaret savaşları dediğimiz yeni bir döneme girdi. Hani soğuk savaştan sonra yaşanan.
Ve bu dönemi biz yorumlayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone
olmayı bizden takip edin. Dijital soğuk savaş. Gerçi soğuk savaş diye şey var işte. Tabii, program ismi program var. İster istemez.
Bizde dijital ama teknolojik tabii. Espriler dönecek içeride.
De soğuk savaş. D'si küçük ama iyice soğuk savaş. Onların birebir programın taklitini yapan vardı ya.
Evet. Ah, neydi hayal hani.
Devam ediyor mu?
Şey, görmedim, bakmadım.
Keşke biz de yapsaydık.
Onlar bile şey hani muhafazakar bir kanallar. Ama konsepti birebir almışlar. Hani
soruları almışlar cevaplarıyla.
Ha işte o da enteresan. Benim arada kaçabiliyor böyle şeyler.
Fark etmemişler yani. Denk gelmiş.
Neyse.
Evet, bir ikisi birinde hastaya olarak aksıra tıksıra sonuna evet. Geldik. Umarız çok rahatsızlık vermemişizdir. Bir sonraki evet. Bölümde görüşmek üzere diyoruz.
Hoşçakalın.